Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda hacla ilgili konuşacağız inşallah. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım diyorum hocam. İlk sorumla.
Tabii, buyur.
Hocam hac kimlere farzdır diyerek başlayalım inşallah.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim şimdi İslam'da ibadetlerle yükümlülük, ona biz mükellefiyet diyoruz. İnsanların o ibadeti yerine getirme imkanlarıyla biraz ilişkili. Yani bir kimseye bir ibadeti farz olduğunu, gerekli olduğunu anlatırken o kimsenin o ibadeti yerine getirebilecek güçte olması lazım. Bu güç bazen sadece beden olur. Bu güç bazen sadece mal olur. Bu güç bazen mal ve beden olur. Mesela oruç ibadeti hasta olan için farz olmayabilir. Daha sonra kaza eder. Zekat ibadeti sağlıklı da olsa insan zengin olmayana farz değildir. Şimdi hac ibadeti hem bedenle hem de malla yapılan bir ibadet.
Evet hocam.
Ve diğer mali ibadetlerde varlıklılık yani zenginlik şartı var. Ama hac ibadetinin emreden ayette zenginlik şartı aranmıyor. Güç yetirme aranıyor. Ayette diyor ki estağfirullah. Velillahi alennâsi hüccul beyti men istatâ ileyhi sebîle. Yani yol bulabilenlere, insanlara hac etmeleri Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Yol bulana diyor.
Evet.
Yani bir kimse hacca gidecek yol buluyorsa ki ona yol emniyeti diyebiliriz. Ve bir de oraya gidip gelinceye kadar kendisinin ve aile efradının nafakası mevcut ise bu kişiye hac etmesi farzdır. Yani o halde bir kimseye haccın farz olması için iki şart var. Bu bir tarik, yol emniyeti, iki zat yani yol azığı. Bunlara sahipse o kimseye hac farzdır.
Eyvallah.
Ha, yol emniyeti deyince bugün artık ne anlıyoruz? Mesela savaş zamanlarında gidilemezse eğer, efendim yollar kapalı ise, o takdirde o kişiye o yol açılıncaya kadar farz değil. Bu bir. İki, evet. Yol açık ama imkanım yok. Yani bugün oraya gidip gelmesi, oradaki konaklaması vesairesi epey bir masrafı gerektiriyor. O yok. Yani buna da henüz farz değil. Ne zamana kadar? Onu elde edinceye kadar. Şimdi bir de zamanımızda kota çıktı. Yani mesela bundan 40-30 sene önce belki kota diye bir şey yoktu. İmkan bulan herkes yazılıp gidiyordu. Ama şimdi öyle değil. O zaman bugün bir kimseye daha önceden hac farz olmamış idiyse, yani daha önce varlığı yerinde değil idiyse, şimdi varlığı yerinde ama kurada adı çıkmıyor. O zaman o şu anda ne oluyor? Mazur oluyor. Çünkü benim param var. Efendim sağlığım da yerinde. Yollarda da güvenli. Hadi ben gidiyorum diyemiyorsun. Mutlaka işte bir prosedür var. Kuraya giriyorsun bilmem oradan çekiyor vesaire. Dolayısıyla bu kurada bana göre ismini çıkmayışı yol emniyetinin henüz tam sağlanamamış olması anlamına gelir. Dolayısıyla da ona hac imkan buluncaya kadar, ki o imkan bulma deyince de maddiyat ve yol emniyetini yani kurayı kastediyorum, hac farz olmaz. Yani tekrar edelim. Hac kime farz? Sağlığı yerinde, oraya gidip gelecek kadar mali varlığı var ve ailesinin nafakasına yetecek kadar mali varlığı var. Yolda bir sıkıntı yok. Ve onun gitmesine engelde bir durum yok. Bu kimse ya hac farz olur.
Hac farz oluyor. Hocam bir diğer sorumuz da hacca ne zaman, nasıl ve nerede niyet edilmeli yönünde?
Şimdi tabii hacca giden kişi ihramlı olması lazım. Belli bir noktadan itibaren. Bu ihramlı olan yerlere biz mikat yerleri diyoruz.
Mikat yerleri.
Bunları Peygamber Efendimiz tespit etmiş. Yani hangi istikametten Mekke'ye gidiyorsun? Ona göre İşte Zülhuleyfe, Zat-ı Irk, Yelemlem, Cuhfe,
evet,
gibi yerler var. Yani düşün ki dışarıdan Mekke'ye geliyorsun. Tabii bunun dört bir yanından yollar geliyor. Hangi yoldan geliyorsan o yolun üzerinde mikatsız geçemeyeceğin bir nokta var. Hı hı. Oraya mikat diyoruz biz.
Evet, evet.
Şimdi bir kimse hacca ne zaman niyet edebilir? Hacca evinden çıktığı anda niyet edebilir. Havalanında niyet edebilir. Ama o mikat yerini geçmeden niyet etmesi lazım. Yani o zaman niyet etmenin bir başlangıç noktası, bir de son noktası varsayalım. Başlangıç noktası evinden çıktığı andan itibaren olabilir. Hı. Mesela nitekim şimdi umreye gidenler,
evet,
veya doğrudan Mekke'ye gidenler, ister umre için olsun ister hac için olsun, havalanında ihrama girip niyet ediyorlar. Havalanında. Hı. Niye? Çünkü uçaktan indikleri zaman Cidde'ye, oradan Mekke'ye gidecekler. Cidde mikat için kabul ediliyor. Yani o Cidde'ye gelmeden önce ihrama girmiş olmak gerekiyor. Yani hacca niyetlenmiş olmak gerekiyor. Ya, ama diyelim ki Medine istikametinden gidiyor. Buradan Medine'ye gidiyor hacı. Medine'de birkaç gün kalıyor. Oradan Mekke'ye gidecek. Bu sefer o Zülhuleyfe denilen bir yer var orada. Orayı geçmeden önce niyet etmesi lazım ama otelinde de niyet edebilir. Yani demek ki o zaman hacca ne zaman niyet etmek lazım? Başlangıcı itibariyle şart değil ama o niyet ettiği andan itibaren ihramlıdır.
Hı hı.
Kendisine ihram yasakları uygulanacak. Bu bir. İkincisi de Mekke'ye yaklaştığı zaman belli bir nokta var. O noktayı geçmeden niyet etmesi lazım. Bizim Türkiye'den gidenler için düşündüğümüzde önce Mekke'ye gidecek olanlar Cidde'ye inmeden önce uçaktan ihrama niyetlenmeleri, evet, lazım. Hacca niyetlenmeleri lazım ki aynı zamanda ihrama girmedir. Ama Medine'den gidecek, Medine'ye gidecek olanlar Medine'den çıkarken o Zülhuleyfe ve Abar Ali denilen bir yer var. Yani Medine'nin hemen dışında. Orada orayı geçmeden önce ihrama, hacca niyet etmeleri, hmm, lazım. Peki hacca nasıl niyet edecekler?
Evet.
Şimdi bir defa hangi hacca niyet edecekse onun niyetini yapacak bir. Bir de hacca niyetlenirken farz olan hareketler var. Sünnet olanlar var. Sünnet olanlar nedir? Gusleder. İhram namazı kılar. Efendim vücut temizliği yapar vesaire. Bir de farz olan var bizim Hanefi mezhebinde. Niyetle beraber şey yapar. Telbiye getirir. Yani niyet ettikten sonra lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bu telbiye dediğimiz budur. Bunu getirir ve üzerinde de dikişli elbise, kıyafet olmaz. Onları çıkarır ve ihram yasakları başlar.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam ihramdan bahsettiniz ama ihram yasakları dediniz en son. İhram yasakları nelerdir diye biraz açabilir miyiz onlar?
Şimdi ihram yasakları önce istersen bu nasıl? Peki bu hac çeşitlerine göre bu yasaklar biraz...
Öyle mi? O zaman isterseniz hac çeşitlerinden
bahsedelim. Kaç çeşit hac vardır böyle, diyelim. Üç çeşit hac var.
Evet.
Bir ifrat, bir temettu, bir de kıran.
Evet.
İfrat demek tek, tek zaten kelime manası fert. Oradan, evet, gelir. Sadece hac demek. Yani bir kimse ihrama gireceği zaman sadece hacca niyet eder. Ve niyet ederken der ki ya Rabbi ben hac etmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden onu kabul et. Bu o duanın Türkçesi budur. Böyle dua eder. Ama dikkat et. Dua ederken ya Rabbi ben hac etmek istiyorum. Allahümme inni uridul hacce. Ben hac etmek istiyorum. Hac. Bu şekilde niyet ettiği zaman bu haccı ifrat olur. Peki ne yapacak bu ifrat haccı yapan kişi? Mekke'ye varınca kudum tavafı denilen bir tavaf yapacak. Ondan sonra ihramlı olarak Arafat sonuna kadar, hı hı, kalacak. Bu şekilde niyet etmişse kişi ihramını, ya ilk vardığında kudum tavafı yapıyor. Kudum demek oraya varış tavafını yapıyor. Ve ondan sonra ihramdan çıkmıyor. Ne zamana kadar? Bayramın birinci gününe kadar. Buna ifrat haccı diyoruz. İkincisi temettu var.
Evet hocam.
Temettu, umre ve haccı iki ayrı ihramda birleştirmek. Yani umre ile hac birleşiyor ama ikisi de yapılıyor fakat ayrı ayrı ihramlarla. Ve niyet eden kişi mikatı geçmeden önce, ya Rabbi ben umre yapmak istiyorum. Bak, birincisinde haçtı. Umre yapmak istiyorum.
Niyetini umreye al olarak alıyor.
Niyetini umre. Onu benden kabul et ve bana kolaylaştır diye dua eder, telbiye getirir. Ve Mekke'ye vardığı zaman umre yapar önce. Yani Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder. Şey arasında, Safa Merve arasında sa'y eder. Ondan sonra tıraş olur, ihramdan çıkar. Ve haç gününe kadar Mekke'de sivil hayat olarak, yani normal buradaki kıyafeti neyse, buradaki davranışı neyse öyle hareket eder. Arafat'a çıkacağı gün veya çıkmadan bir gün önce haç için tekrar ihrama girer ve Arafat'a çıkar. Buna temettu diyoruz. Yani ne oldu temettuda? Hem umre hem haç yapıldı ama ayrı ayrı ihramlarla. Üçüncüsü kıran. Kıran birleştirme.
Birleştirme.
Yani umre ile haccı birleştirme. Buna niyet edecek olan kişi, mikat dediğimiz yerde, yani hacca niyetleneceği, evet, ihrama gireceği yerde, ya Rabbi ben umre ve haç yapmak istiyorum. Bak, ifratta haç yapmak istiyorum.
Bunu mikattayken söylüyor.
Mikatta. Temettuda umre yapmak istiyorum. Kıranda ise umre ve haç yapmak istiyorum. O ikisini benden kabul et ve bana kolaylaştır. Mekke'ye varıyor, umre yapıyor. Yani Kabe'yi tavaf ediyor. Safa Merve arasında sağ yapıyor ama ihramdan çıkmıyor. İfratta olduğu gibi. Ve Arafat'a, o aynı ihramla Arafat'a çıkıyor. Arafat'tan indikten sonra ihramdan çıkıyor. Burada hem umre yapmış oluyor aynı ihramda, hem de haç yapmış oluyor. Bu tebettu ve kıran haçı yapanlar kurban kesmeleri gerekiyor. O şeyde buna hedi denir. Temettu yapanlar ve kıran haçı yapanlar. İfrat haçı yapanların kurban kesmesine gerek yok.
Yok.
Onlar tek olduğu için. Bunlardır. Şimdi ondan sonraki ihram yasakları nelerdir,
evet,
diye
nelerdir
sordum
hocam.
Şimdi ihram yasakları bir, insan vücudundan bir şey eksiltme şeklinde olabilir. Bir süslenme, tereffüh, ferahlanma olabilir. Avcılıkla ilgili olabilir. Şimdi bir ihrama giren, niyetlenen kişi üzerinde, erkekler için bunu söylüyorum, dikişli elbise, kıyafet olmaz. Yani üzerinde bizim şu anda giymiş olduğumuz iç çamaşırlarımız olsun, dış kıyafetlerimiz tamamen olmaz. Belden aşağıya bir peştama sarılır, buna izar denilir. Bir de belden yukarıya bir peştamal şey yapılır, buna da rida denilir.
Rida.
Erkekler bunları sadece. Elbise falan giyerse bunların ayrı şeyi var, cezaları var. Bu bir. İki, süslenme ile ilgili olan, koku süremez. Koku süremez veya makyaj türünden bir şeyler kadınlar kullanamazlar. Üç, vücutta eksiltici, giderici bir şey yapamazlar. Nedir o? Tırnak kesme gibi, kıl koparma gibi, tıraş olma gibi, bunları yapamazlar. Bir de avcılıkla ilgili olanlar var. Av avlayamazlar ihramlıyken. Kara avı yapamazlar. Sadece kendilerine saldıran yırtıcı hayvanlar varsa onları öldürebilirler. Onun dışında sinek dahi öldürmezler. Bunlar ihramda yasak.
Yasaklardır. Hocam
genelinde, evet, bu.
Misal veriyorum, ben ihramdayken yanlışlıkla işte elim başıma gitti. Baktım
kendimden
elime
düştü.
Tel geldi.
Ondan o bir sadaka verebilirsin, bir 10 riyal gibi falan, ama şart da değil.
Eyvallah hocam. Hocam mikattan bahsettik ama mikatsız, mikat ihramsız geçen bir kişi ne yapmalı? Onu da şimdi soralım detaylı.
Şimdi Mekke ve etrafı 3 kademeli.
Evet.
Bir, Mekke-i Mükerreme'nin kısa çevresi var. Buraya biz harem diyoruz.
Harem diyoruz, evet.
Harem diyoruz, bir. Onun dışında bir şey var, diyelim daire var. Oraya mikat hayatın başlangıcı oluyor o daire.
Hı hı.
Bu Mekke'nin o dar çerçevesine harem dedik. Onun dışındaki diğer daire, o mikata kalan olan yerlere hil diyoruz.
Evet.
O mikattan dışarı olan yerlerde de afak diyoruz. Yani Türkiye'deki insan afaki oluyor. O mikat dediğimiz bizim Türkler için önemli olan şey nedir? Zülhuleyfe'dir. Medine'de ihrama girenler için. Mekke'den girenler Ciddiye varmadan önce.
Hmm.
Havalanında da olabilir. Aslında havalanından daha ötededir mikat. Ama havada uçakla gidildiği için orada zorluklar oluyor. Onun için havalanında ihrama giriyorlar genelde. Ama niyetlenmeyi uçakta da yapabiliyorlar. Şimdi buraları geçmek, yani o harem dediğimiz Mekke'nin ve çevresine, o kısa çevreye gidecek olanlar, girecek olanlar her ne amaçla olursa olsun. Yani ister ticaret, ister ziyaret, ister tedrisat, ister umre, ister haç. Her ne niyetle olursa olsun. O mikat dediğimiz yeri geçip de Mekke'ye gidecekse o mikat denilen yerde ihrama girmesi lazım.
Hmm.
Eğer orada ihrama girmezse eğer, ya bulunduğu yerden geri dönüp o mikat denilen yerde ihrama niyetlenecek veyahut da bulunduğu yerde ihrama girip bir küçükbaş hayvan kesecek. Buna dem.
Hmm.
Haçtaki küçükbaş hayvana dem derler.
Dem denir.
Bir küçükbaş koy, efendim, keçi onlardan kesecek ceza olarak. Yani demek ki o mikatı ihramsız geçen kişi Hanefi mezhebine göre ne amaçla geçerse geçsin. Ne yapacak? Ya bulunduğu yerde diyelim ki bilmeden geçmiş, hı-hı, öğrenmiş, 50 kilometre sonra ileride öğrenmiş.
Hı-hı.
Bu isterse geri döner, ihrama niyetlenir, gider o mikata. İsterse bulunduğu yerden ihrama girer ve bir koyun kurban eder.
Hı-hı.
Diğer mezheplerde durum biraz farklı. Onlar umre veya hac için gidiyorsa eğer bir kimse,
evet,
onun ihrama girmesi lazım derler. Mesela şimdi Mekke ile Medine arasında, Cidde ile Mekke arasında sefer yapan otobüsler var.
Evet.
Ve bu otobüslerin şoförler var. Onlar da Müslüman. Şimdi bunlar diyelim ki her gün bir defa girip çıkıyor. Bu her gün ihrama girip de umre mi yapacak?
Evet.
Diğer mezhepler burada iyi kurtarıcı oluyor. O şoförler için ihrama girmek şartı yok. Ne zamana kadar? En son eğer niyeti hac etmekse en son. Hac etme niyeti yoksa o hiç bir şekilde ihrama girmesi şart değil diğer mezhep Hanefi'de, Şafii'de.
Şafii'de.
Ama Hanefi'de öyle değil. Hanefi'de mutlaka her ne amaçla girerse girsin ihrama girmesi lazım.
Girmesi lazım. Eyvallah hocam.
Mikatta.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Hacca gönderilirken vekilin, yani gönderen kişinin yaşadığı yerden gitmesi şart mıdır? Mekke veya Medine'de yaşayan birine vekalet edebilir mi?
Şimdi şöyle diyelim. Önce kim vekil gönderebilir?
Evet, kim vekil gönderebilir yani, hocam?
Şimdi bir, hayatta ise eğer kişi vekil gönderecek, gönderen kişi hayatta ise hacca gidecek sağlığı yerinde olmaması lazım.
Hmm.
Mazeretinin olması lazım. Sağlığın, bu bir. Vefat etmişse vasiyet etmiş olması lazım. Ölmeden önce. Veyahut da o vasiyet etmemiş bile olsa kendi mirasçılarının, evlatlarının babaları yerine vekil göndermesi lazım. Yani burada ya benim haç kuram da çıktı ama burada işim gücüm de var. Şimdi gidersem bir sürü para kaybedeceğim. Yerime bir vekil göndereyim olmaz. Kendi gitmesi.
Bu bir mazeret değildir.
Mazeret değildir. Ha, mazeret nedir? Hacca gidemeyecek kadar sağlıksız
olması
sorunudur. Bir de vefat etmiş olmasıdır.
Eyvallah.
Ha, şimdi bunların yerine vekil gönderilebilir. Asıl olan vekil gönderen nerede yaşıyorsa o vekil gidenin de oradan gitmesi lazım.
Doğru.
Mesela şimdi İstanbul'daki birisi vekil gönderecek, İstanbul'dan göndermesi lazım.
Hmm.
Tabii günümüzde bunlar uçakla çok fazla sorun olmuyor ama eskiden öyle değildi. Mesela İstanbul'da yaşayan birisi Şam'daki bir yakınına buradan işte telgraf çekip benim yerime
hacca git
bu olmaz. Ancak şu olur, adam vasiyet etmiş, bıraktığı malın üçte biri, terkenin üçte biri bulunduğu yerden hacca gidip gelmeye kafi gelmiyor. Yani diyelim ki, örnek olarak söylüyorum, İstanbul'dan hacca gidebilmek için 100.000 lira lazım. Ama bu adamın bıraktığı miras 150.000 lira. Üçte biri bunun 50.000 lira eder. Hac için ancak 50.000 lirayı verebilecek durumdadır. 50.000 lirayla nereden gidilir? Ürdün'den veya Şam'dan. Oradan gönderebilir. Yani normalde demek ki vekilin nereden gitmesi lazım? Müvekkilin bulunduğu yerden gitmesi lazım. Müvekkil nerede yaşıyorsa. Müvekkil kendisi gidecek olsaydı, müvekkil dediğim şey vekil gönderen. Kendisi gidecek olsaydı nereden gidecek idiyse vekilin de oradan gitmesi gerekiyor. Oradan gitmesi lazım. Ama şeyde bıraktığı mirasın üçte biri nereden yetiyorsa oradan vekil gönderilebilir. Bundan hareketle günümüzde Medine'de, Mekke'de eğer hali vakti yerinde değilse buradan gidici olan kişinin oradaki birisine işte oradaki masraflarını karşılayacak kadar olmak kaydıyla para vererek vekil yaptırabilir. Hac yaptırabilir vekalet yoluyla. Yalnız şunu unutmayalım. Vekalet yoluyla hacca gitmek para kazanmak değil. Vekil ne kadar para alabilir müvekkilden? Bir, yol ücreti. İki, oradaki konaklama ücreti. Oradaki intikaller için gerekli olan masrafları alır. Yoksa normalde bu masraflar işte 1.000 dolara, 2.000 dolara yerine getirebiliyor. Ama o 3.000 dolar alıyor, 1.000 dolar da kendine kar kalıyor. Böyle olmaz. Eğer böyle yaparsa o zaman vekalet olmaz.
Eyvallah hocam. Eyvallah. Hocam tavafla alakalı bir soru var ama tavafın şavtlarının eksik yapılması durumunda ne yapmamız gerekiyor diye.
Şimdi şavt ne demek? Kabe-i Muazzama'nın etrafında bir defa dönmeye şavt denilir. 7 defa dönmeye tavaf denilir.
Evet.
Şimdi Hanefi mezhebinde bu tavaflardan şavtlardan 4'ü farz, 3'ü vaciptir. Dolayısıyla 4'ten az yaparsa o hiç yapmamış sayılır. Hiç yapmamış sayılır. Ama 4 yapmış, 3 eksik kalmışsa bu isterse o 3'ü tamamlar. Eğer tamamlayamazsa da her bir şavt için kurban keser.
Her bir şavt için kurban keser. Eyvallah hocam. Farkında olmadan yani mesela 6 tane yaptı ama 7 yaptığını sanıyor şavtı.
Orada zannı galip dediğimiz galip kanaatini esas alır. Eğer galip kanaatı 6 yaptığı şeklindeyse bir şavt daha yapar. Ama şey değilse kanaati 6 değil de 7 değil de 6 veya daha fazla 7 olduğu şeklindeyse bir şey gerekmez. Zannı galibi ama.
Eyvallah hocam.
Ama gönlü bir tarafa meyletmezse ihtiyatlı olan tamamlar.
Eyvallah hocam. Hocam kıran hacından bahsettik ama onunla alakalı da bir soru var. Kıran hacına niyet eden bir kimsenin umre yaptıktan sonra ikinci bir umre yapmasının hükmü nedir?
Caiz değildir. Çünkü o ihramlıdır. Kıran hacına niyet eden kişi. İhram üstüne ihram olmaz. Şayet umre yaparsa yanlış yapmıştır. Aynı zamanda da bu şey yapması lazım. Kurban kesmesi lazım.
İkinci umreyi yaptığı için.
İkinci umreyi yaptığı için. Ama şu var, niyetlenmiş de, zaten bu ihramlı, ihramdan evet. Çıkmış değil. Niyetlenmiş ama umreyi yapmamış, vazgeçmiş veya yanlış olduğunu öğrenmiş, ona bir şey gerekmez. Fiilen umreyi yaparsa o zaman kurban kesmesi gerekir ve küçükbaş hayvan kesmesi
gerekir. Hac ayları içinde umre yaptıktan sonra mikat sınırlarının dışına çıkan kimse tekrar hac için ihrama girerse bu kişi ifrat mı yoksa temettü haccı mı yapmış olur denmiş.
Orada görüş ayrılıkları var. Yani şimdi buna ilmam tabir ederler. Mikatın dışına çıkma deyince memleketine mi geldi? Yoksa işte mikatın dışına geldi de geri mi gitti? Diyelim ki Medine'ye geldi, oradan Mekke'ye geri mi gitti? Buna göre durumlar farklı oluyor. Burada İslam ulema ihtilaflı. Yani bazıları ifrat yapar diye diyor. Bazıları temettü yapar.
Kesin bir görüş yok.
Görüş ayrılıkları bu.
Eyvallah hocam. Hocam Hacı Ekber ve Hacı Ashar ne demektir diyor.
Şimdi bu halk arasında çok kullanılan tabirler.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de de Hacı Ekber'le geçen ayet var. Şimdi Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ali sormuş. Hacı Ekber nedir diye. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nın birinci günü. Hacı Ekber demişti. Bugün Hacı Ekber demiş.
Evet.
Bu böyle rivayet var. Bir görüş olarak umre hacı asgar yani küçük hac. Hac da Hacı Ekber yani büyük hacdır. Bir de bu var. Yani hac büyük hac Hacı Ekber. Umre küçük hac Hacı asgardır. Bu ikisi var ulemanın Hacı Ekber ve Hacı Asgar'la ilgili görüş evet. olarak. Halk arasında işte Arafat Cuma'ya denk gelirse veya efendim şeye denk gelirse, Cuma'ya denk gelirse kurban birinci gün. Bu Hacı Ekber'dir şeklinde bunların şeyi yok, kaynağı yok. Yani bu Hacı Ekber konusunda iki tane dediğim gibi şey var, bilgi var. Bir Kurban Bayramı'nın birinci gününe Hacı Ekber deniyor Peygamber Efendimiz. Bir de hac ibadeti Hacı Ekber, umre ibadeti Hacı Asgar oluyor. Yani bu iki görüş var.
Eyvallah hocam. Hocam, kudüm tavafını yapan kişi ifrat haccını temettü veya kırana çevirebilir mi?
Çevirebilir. Şimdi şöyle bir durum var. Ama burada da zannediyorum görüş ayrılığı var. Böyle yani hac üç çeşit de.
Evet hocam.
İfrat, temettü, kıran.
Evet.
İfrat bunların en küçüğü. Öyle tabir edelim. Ki Hanefilere göre eftaliyet açısından birinci derecede kıran var. Ondan sonra temettü var. Ondan sonra ifrat var.
Evet.
O en zayıf olanı daha kuvvetliye çevirebiliyorsun. Yani ifradı temettüa. Ha. Ama tersini yapamıyorsun. Yani mesela kıranı ifrada çeviremiyorsun. Hanbeli mezhebinde var bu. Diğer mezheplere göre çeviremiyorsun. Yani ifrat açı yapan kişi görüş ayrılığı vardır mutlaka. Yani bunlar genelde şey değil. Evet. Yani temettua çevirebilir veya kıran çevirebilir.
Eyvallah hocam.
Hatta şöyle bir olay yaşandı.
Buyurun.
Burada bir kayıt var yalnız. Kurban götürmemişse oraya veya kurban parası vermemişse. Şimdi mesela şu anda bizim hacca gidenlerimiz hac parasını öderken diyanete veya şirkete bildiğim kadarıyla kurban parası da ödüyor. Eğer öyle ise çeviremez. Yani bu çevirebilir kaydı nerede olur? Kurban parası vermedi ise. Ama kurban parası verdiyse olmaz. Şimdi şöyle bir durum yaşanıyor, bunun kaynağı şu. Peygamber Efendimiz veda haccına giderken kendisi hedi dediğimiz kurbanlık götürdü. O kudüm tavafını yaptıktan sonra insanlar, Peygamber Efendimiz dedi ki kurbanlık getirmeyenler ihramdan çıksınlar. Kurbanlık getirmeyenler ihramdan çıksınlar. Ve onlar temattua çevirdiler. Peygamber Efendimiz kendisi hayvan götürdüğü için temattua çevirmedi, ifrada devam etti. Veya devam etti o. Kaynağı budur o. Yani kurban şartının kaynağı budur.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam, yarım saati doldurmuşuz, ben de yeni fark ettim. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyoruz. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta kurbanla alakalı konuşacağız. Çünkü Kurban Bayramı'na az günler kalmış olacak yayınlandıktan sonra. Efendim, görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.